Ayrım 35. Kolera günlerinde aşk. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 370. Akşam saat 7'de ilk hareket düdüğü çaldı. Fermina Daza, düdük sesinin sol kulağında keskin bir acıyla yankılandığını duydu. Bir gece önce yorumlamaya cesaret edemediği kötü önsezilerle bölünmüş düşler görmüştü. Sabah erkenden şimdi La Manga mezarlığı denen yakındaki papaz okulunun mezarlığına gitmiş, lahdinin karşısında ayakta durup boğazına tıkanan haklı suçlamaları sıralayarak kendi kendine yaptığı bir konuşmayla ölü kocasıyla barışmıştı. Sonra ona yolculuğunun ayrıntılarını anlatmış, çok yakında görüşmek üzere ayrılmıştı oradan. Onu bitkin düşüren vedalaşmalardan kaçınmak için tıpkı Avrupa'ya hemen hemen her gidişinde yaptığı gibi gideceğini başka kimseye söylemek istememişti. Yaptığı onca yolculuklara karşın bu onun ilk yolculuğuymuş gibi duyumsuyordu kendini. Gün aşıp gittikçe de kaygısı artıyordu. Gemiye biner binmez kendini bırakılmış, hüzünlü duyumsadı. Ağlamak için yalnız kalmak istiyordu. Son düdük çalınca Doktor Urbino Daza ile karısı sevgi gösterilerinde bulunmaksızın vedalaştılar onunla. Florentino Ariza iniş iskelesine dek uğurladı onları. Doktor Urbino Daza, karısının ardından ona yol vermeye davrandı ancak o zaman anladı Florentino Ariza'nın gideceğini. Doktor Urbino Daza hoşnutsuzluğunu gizleyemedi. "Bundan söz etmemiştik," dedi. Florentino Ariza, niyetini apaçık belli ederek kamerasının anahtarını gösterdi ona. Güvertede sıradan bir kamera. Ama Doktor Urbino Daza'ya yeterli bir masumluk kanıtı gibi görünmedi bu. Hoşnutsuzluğuna bir destek bulabilmek için bakışlarını karısına yöneltti. Ama onun buz gibi gözleriyle karşılaştı. Çok alçak, sert bir sesle, "Sen de mi?" dedi ona karısı. Evet, o da kız kardeşi Ophelia gibi aşkın yakışıksız olmaya başladığı bir yaş olduğunu düşünüyordu. Ama çabuk toparlandı. Zamanında tepki göstermeyi bildi. Gönül borcundan çok, durumu kabullenmiş bir el sıkışıyla vedalaştı Florentino Ariza'yla. Florentino Ariza, salonun korkuluklarından onların gemiden indiklerini gördü. Doktor Urbino Daza ile karısı, tıpkı umduğu, beklediği gibi otomobile binmeden dönüp ona baktılar, el salladı onlara. İkisi de karşılık verdiler. Yükleme rıhtımının toz bulutu arasında otomobil gözden silininceye dek korkuluklardan baktı. Sonra kaptanın özel yemek salonunda gemideki ilk akşam yemeği için daha uygun bir kılığa bürünmek üzere kamarasına gitti. Kaptan Diego Samaritano'nun 40 yıllık ırmak yolculuklarına ilişkin hoş öykülerle tat kattığı nefis bir akşam oldu bu. Ama Fermina Daza eğleniyormuş gibi görünmek için büyük bir çaba harcamak zorunda kaldı. Saat 8'deki son uyarıya, ziyaretçilerin indirilip iskelenin kaydırılmasına karşın kaptan yemeğini bitirip manevrayı yönetmek için kumanda mevkiine geçinceye dek gemi demir almadı. Fermina Daza ile Florentino Ariza, kentin ışıklarını tanıma oyunu oynayan şamatacı yolcular arasında, gemi körfezden çıkıp görünmez kanallar, balıkçıların dalgalanan ışıklarının serpildiği bataklıklar arasından ilerleyerek sonunda büyük La Magdalena ırmağının özgür havasını içine çekinceye dek salonun korkuluklarından baktılar. O sırada orkestra moda bir halk şarkısı çalmaya başladı. Yolcular sevinçle bağırıştılar. Balo gürültü patırtı arasında başladı. Fermina Daza kamerasına çekilmeyi yeğe tuttu. Bütün gece tek bir sözcük bile söylememişti. Florentino Ariza da düşünceleriyle baş başa bırakmıştı onu. Yalnızca kamerasının önünde izin istemek için ayırdı onu dalgınlığından. Ama Fermina Daza'nın uykusu yoktu. Biraz üşüyordu yalnızca. Özel güvertede biraz oturup ırmağı seyretmeyi önerdi. Florentino Ariza küpeşteye sorgun ağacından iki koltuk çekti, ışıkları söndürdü. Fermina Daza'nın omuzlarına bir yün şal örttü. Kendisi de onun yanına oturdu. Fermina Daza, Florentino Ariza'nın ona armağan ettiği küçük kutudan bir sigara sardı. Şaşılacak bir beceriyle sardı onu. Ateşi ağzının içine alarak, hiç konuşmadan yavaş yavaş içti. Sonra iki tane daha sarıp birbiri ardı sıra onları da içti. Florentino Ariza ise termos acı kahveyi yudum yudum içti. Kentin ışıkları ufukta yitmişti. Karanlık güverteden bakınca dingin, suskun ırmakla iki yakadaki çayırlıklar, dolunayda fosforlu bir düzlüğe dönüştüler. Ara sıra gemi kazanları için odun satıldığını duyurmak amacıyla yakılmış kocaman açık ateşlerin yanında samandan bir kulübe görünüyordu. Florentino Ariza gençliğinde çıktığı yolculuğun bulanık anılarını saklıyordu hala. Irmağın görünümü göz kamaştırıcı çalkantılarla daha dünmüş gibi canlanıyordu onları. Fermina Daza'yı oyalayabilmek umuduyla birkaç anısını anlattı ona ama o başka bir dünyada sigara içiyordu. Florentino Ariza anılarını bir yana koyup kendi anılarıyla baş başa bıraktı onu. Bir yandan da sigara sarıp uzatıyordu ona. Kutudaki sigaralar bitinceye dek. Müzik gece yarısından sonra sustu. Yolcuların şamatası dağıldı, uykulu fısıltılar arasında yok olup gitti. İki gönül geminin soluklarının temposuyla çarparak karanlık güvertede yalnız kaldılar. Uzun bir an sonra Florentino Ariza ırmağın parıltısında Fermina Daza'ya baktı. Bir hayalet gibi, mavi bir ışığın yumuşattığı yontu profilini gördü. Sessiz sessiz ağladığını ayırt etti. Ama beklediği gibi onu avutacak yerde kapıldığı yılgınlığa bıraktı kendini. ''Yalnız mı kalmak istiyorsun?'' diye sordu. ''Yalnız kalmak isteseydim seni içeri çağırmazdım.'' dedi. O zaman Florentino Ariza karanlıkta buz gibi parmaklarını uzattı, el yordamıyla karanlıkta onun elini aradı. Kendi elini bekler buldu onu. İkisi de uçup giden bir an içinde bu ellerin hiçbirinin birbirine dokunmadan önce düşledikleri eller değil, iki yaşlı kemikli el olduğunun bilincine varacak denli ayıktılar. Ama bir an sonra düşünceleri eller olmuşlardı. Fermina Daza ölü kocasından söz etmeye başladı. Hala sağmış gibi şimdiki zaman kipiyle. Florentino Ariza onurla, yücelikle, önlenemez bir yaşama isteğiyle sahipsiz kalan aşkına ne yapacağını kendi kendine sorma anının onun içinde gelip çattığını o anda anladı. Fermina Daza onun avcunda duran elini bırakmamak için sigara içmekten vazgeçti. Anlama kaygısı içinde yitip gitmişti. Kendi kocasından daha iyi bir koca tasarlayamıyordu ama yaşamını düşündüğünde hoşnutluklardan çok güçlüklere rastlıyordu. Birçok karşılıklı anlayışsızlıklar, hiçbir işe yaramayan kavgalar, kötü çözümlenen kinler. Ansızın içini çekti. İnsanın onca yıl, onca hırgür, onca sıkıntı arasında nasıl böylesine mutlu olabildiği inanılmaz bir şey. Allah kahretsin, bütün bunlar aşk olup olmadığını bile bilmeden. İçini boşaltmayı bitirdiğinde birisi ayı söndürmüştü. Gemi ölçülü adımlarla önce bir ayağını ardından ötekini öne atarak ilerliyordu. Tetikte kocaman bir hayvan gibi. Fermina Daza kaygıdan sıyrılmıştı. ''Şimdi git.'' dedi. Florentino Ariza elini sıktı, ona doğru eğildi, yanağından öpmeye davrandı ama o kısık, yumuşak sesiyle kaçındı bundan. ''Artık olmaz.'' dedi. ''Yaşlı bir kadın gibi kokuyorum.'' Karanlıkta onun dışarı çıktığını duydu. Merdivende ayak seslerini işitti. Onun ertesi güne dek var olmayacağını duyumsadı. Bir sigara daha içti. Sigarasını içerken Doktor Juvenal Urbino'yu gördü. Kusursuz keten giysisi, mesleğindeki titizliği, göz kamaştırıcı sevimliliği, biçimsel aşkıyla, geçmişte kalan bir başka gemiden beyaz şapkasıyla bir veda işareti yaptı ona. ''Biz erkekler ön yargıların zavallı tutsaklarıyız.'' demişti ona bir kez. Oysa bir kadın, bir erkekle yatmayı aklına koymayı görsün. Aşamayacağı duvar, yıkamayacağı kale, çiğneyip geçmeyeceği ahlaki düşünce yoktur. Tanrının bile önemi yoktur artık. Fermina Daza, Florentino Ariza'yı düşünerek tan yeri ağrıncaya dek yerinden kımıldamadı. Anısı içinde artık en küçük bir özlem ışığı bile uyandırmayan, Los Evangelios Parkı'ndaki umarsız nöbetçi gibi değil, şimdi olduğu gibi çökmüş, sakat ama gerçek, her zaman elinin ulaşabileceği bir yerde olan ama tanıyamadığı bir erkek. Gemi onu soluk soluğa günün ilk ışıklarının parıltısına doğru sürüklerken, Tanrı'dan dilediği tek şey, Florentino Ariza'nın ertesi gün nereden başlayacağını bilmesiydi. Bildi. Fermina Daza, kamarota kendisinin gönlünce uyumaya bırakmasını söyledi. Uyandığında komodinin üstünde bir vazoda hala çiğ damlalarıyla nemli, taze tek bir beyaz gül duruyordu. Yanında da Florentino Ariza'nın ondan ayrıldıktan sonra yazabildiğince sayfalarca bir mektup. Bir önceki geceden beri onu tutsak eden ruh durumunu dile getirmekten öte bir amaç gütmeyen, dingin bir mektuptu bu. Ötekiler gibi duygulu ama gerçeğe dayanan bir mektup. Fermina Daza yüreğinin utanmasızca deli deli çarpmasından ötürü kendi kendine karşı belli bir utançla okudu onu. Kaptan kumanda mevkiinde geminin nasıl işlediğini göstermek için kendilerini beklediğinden hazır olunca kamarota haber vermesi ricasıyla sona eriyordu mektup. Saat 11'de hazırdı. Kokulu sabunlarla yıkanmış, çiçek kokuları içerisinde gri etaminden çok sade bir dul giysisiyle geceki fırtınayı atlatmış. Kaptanın özel hizmetindeki kusursuz beyaz üniformalı kamarota sade bir kahvaltı ısmarladı. Ama gelip onu almalarını söylemedi. Kendi kendine çıktı yukarı. Bulutsuz gökyüzünden gözleri kamaşmış, kumanda mevkiinde kaptanla gevezelik ederken buldu Florentino Ariza'yı. Değişik göründü ona. Yalnızca artık onu başka gözlerle gördüğü için değil, gerçekten değişmiş olduğu için. Ömrü boyunca giydiği cenaze giysileri yerine rahat beyaz ayakkabılar, beyaz pantolon, kısa kollu, yakası açık, cebine markası işlenmiş bir gömlek giyiyordu. Başında beyaz bir İskoç beresi, gözünde ezeli yakın gözlüğünün üstüne takılmış koyu renkli camlar, Bütün bunları ilk kez giydiği, yolculuk için özel olarak satın aldığı açıktı. Fermin Adana'nın bir göz atar atmaz çorbanın içine düşmüş bir sinek gibi farkına vardığı, çok kullanılmış kahverengi deri kemer dışında. Onu öyle apaçık bir biçimde kendisi için giyinmiş görünce yüzünü ateş basmasını önleyemedi. Ona günaydın derken tedirgin oldu. Onun tedirginliği Florentino Ariza'yı daha çok tedirgin etti. Nişanlılar gibi davrandıklarının bilincine varmaları ikisini daha da tedirgin etti. Tedirginliklerinin bilincine varmaları onları o denli tedirgin etti ki, kaptan Samaritano içi acımayla titreyerek farkına vardı bunun. 2 saat boyunca geminin yönetimini genel işleyişini açıklayarak güç durumdan kurtardı onları. Kıyıları görünmeyen, ufuk çizgisine dek uzanan geniş, çorak kum yığınakları arasında yayılan bir ırmakta çok yavaş ilerliyorlardı. Ama ırmağın ağzındaki bulanık suların tersine bu sular ağır akışlı ve duruydular. Acımasız bir güneşin altında madensi bir parıltıları vardı. Fermina Daza, burasının kum adacıklarıyla dolu bir delta olduğu izlenimini edindi. Irmaktan kala kala bu kadarcık kaldı, dedi kaptan onlara. Gerçekten de Florentino Ariza değişikliğe şaşmıştı. Ertesi sabah geminin yol alması güçleşince daha da çok şaşacaktı. Dünyanın en büyük ırmaklarından biri olan suların anası La Magdalena ırmağının bir bellek yanılgısından başka bir şey olmadığını bilincine vardı. Kaptan Samaritano, 50 yılda akıl dışı bir ormansızlaştırmanın ırmağı nasıl tükettiğini açıkladı onlara. Gemilerin kazanları, Florentino Ariza'nın ilk yolculuğu sırasında insanın üstüne abandıklarını hissettiği iç içe geçmiş dev gibi ağaçlarla dolu ormanı yutmuşlardı. Fermina Daza düşlerine giren hayvanları göremeyecekti. New Orleans tabakhanelerinden gelen deri avcıları, kıyıdaki yarıklarda kelebek yakalamak için saatlerce ağızlarını açıp ölü gibi yaparak pusuya yatan timsahların suyunu tüketmişler. Şamatacı papağanlar, çılgınca çığlıklarıyla maymunlar, yeşillikler azaldıkça ölüp gitmişlerdi. Kumsallarda kocaman anaç memeleriyle yavrularını emziren, umarsız bir kadın sesiyle ağlayan deniz ayıları, zevk için avlananların kurşunları yüzünden soyu tükenmiş bir türdü artık. Kaptan Samaritano deniz ayılarına neredeyse anaç bir sevgi besliyordu. Yoldan sapmış bir aşk yüzünden lanetlenmiş soylu kadınlar gibi görünüyorlardı ona çünkü. Onların hayvanlar aleminde erkekleri olmayan tek dişiler oldukları söylencesinin doğruluğuna inanıyordu. Yasaların yasaklamasına karşın alışkanlık haline geldiği gibi onlara gemiden ateş edilmesine her zaman karşı çıkmıştı. Bir seferinde Kuzey Carolina'lı avlanma belgesi olan bir avcı buyruklarına karşı gelmiş, Springfield'ın tam isabetli bir atışıyla bir ana deniz ayısının başını parçalamış, yavrusu anasının kas katı kesilmiş ölüsü üstünde acıdan çılgın gibi kalmıştı. Kaptan onunla ilgilenmek için yetim kalan yavruyu gemiye aldırmış, avcıyı da öldürdüğü ananın yanı başında ıssız kumsalda bırakmıştı. Diplomatik protestolar yüzünden 6 ay hapis yapmıştı kaptan. Az kalsın kaptanlık beratı elinden alınacaktı. Ama salıverildiğinde bir daha böyle bir şey olursa yine de aynı şeyi yapmaya hazırdı. Tarihsel bir olay olmuştu bu. San Nicola delle Barrancas'taki Nadir Hayvanlar Parkı'nda büyüyüp uzun yıllar yaşamış olan yetim deniz ayısı, ırmakta görülen en son deniz ayısı olmuştu. Bu kumsaldan her geçişimde, dedi. O gringo bir kez daha gemime binse de orada bıraksam diye yakarırım Tanrı'ya. Ona yakınlık duymayan Fermina Daza'yı o yufka yürekli dev öylesine duygulandırdı ki, o sabahtan başlayarak yüreğinde ayrıcalıklı bir yer verdi ona. İyi de etti. Yolculuk daha yeni başlıyordu. Yanılmadığını anlaması için başka fırsatlar da çıkacaktı karşısına. Fermina Daza ile Florentino Ariza öğle yemeği saatinde dek kaptan köşkünde kaldılar. Daha birkaç yıl öncesinde dek sürekli bir panayır olan, şimdi ise ıssız sokakların ortasında yıkık bir limana dönüşen Kalamar köyü önlerinden geçtiler. Gemiden görülen tek varlık bir mendille gemiye işaret veren beyazlar giyinmiş bir kadındı. Fermina Daza öylesine umarsız görünen kadının için gemiye almadıklarını anlayamadı. Ama kaptan onun gemilerin yolunu karşı kıyıdaki tehlikeli su çevrintilerine saptırmak için yanıltıcı işaretler verilen boğulmuş bir kadının hortlağı olduğunu açıkladı. Öylesine yakınından geçtiler ki güneşin altında açık seçik tüm ayrıntılarıyla gördü onu Fermina Daza. Gerçekte var olmadığına hiç kuşkusu kalmadı ama yüzü tanıdık gibi geldi ona. Uzun ve sıcak bir gün oldu. Fermina Daza öğle yemeğinden sonra vazgeçilmez öğle uykusu için kameraya döndü. Ama kulağının ağrısından iyi uyuyamadı. Gemi, Barranca Vieja'daki birkaç mil kala karşılaştığı başka bir CFC gemisiyle keskin bir düdük çalarak selamlaştığında daha da artmıştı kulak ağrısı. Florentino Ariza, güverte yolcularının çoğunun gece yarısıymış gibi mışıl mışıl uyudukları büyük salonda, oturduğu yerde bir an kestirdi. Rosalba'yı düşünde gördü. Gemiden indiğini gördüğü yerin çok yakınında. Geçen yüzyıldan kalma Mompoza giysisiyle tek başına yolculuk ediyordu. Küpeşte yatılı deri kafesin içinde bebek değil, o yürüyordu. Hem gizemli hem eğlenceli bir düştü bu. Öylesine ki arta kalan keyfi bütün akşam kaptan ve iki yolcu arkadaşıyla domino oynarken de sürdü. Güneşin batışıyla sıcak azaldı. Gemi yeniden yaşamaya başladı. Yolcular ağır bir uykudan uyanırcasına yeni yıkanmış tertemiz giysileriyle ortaya çıktılar. Salonda sorgun ağacından koltuklara oturup akşam yemeğini beklediler. Tam saat 5'te yolcuların şakacı alkışları arasında bir zangoç gibi çan çalarak güverteyi bir uçtan bir uca dolaşarak geçen bir garson duyurdu yemek vaktini. Yolcular yemeklerini yerken orkestra fandangolar çalmaya başladı. Dans gece yarısına dek sürdü. Kulağının ağrısı yüzünden Fermina Daza'nın canı yemek yemek istemedi. Kazanlar için gemiye ilk odunların yüklenişini seyretti. Dağ gibi yığılmış kütüklerden, yükleme işine gözcülük eden yaşlı mı yaşlı bir adamdan başka hiçbir şey yoktu yalı yarda. Çevrede kilometreler boyunca başka hiç kimse yokmuş gibi görünüyordu. Fermina Daza için Avrupa transatlantiklerinde düşünülemeyecek ağır, sıkıcı bir duraklama oldu bu. Öyle bir sıcak vardı ki soğuk hava donanımlı kapalı güvertede bile duyuruyordu kendini. Ama gemi yeniden demir aldığında orman içlerinden hoş kokulu serin bir rüzgar esmeye başladı. Müzik de canlandı. Stio Nuevo köyünde tek bir evin tek bir penceresinde tek bir ışık vardı. Acente binasından yük ya da yolcu olduğunu belirten işaret verilmedi. Böylece gemi düdük çalmadan geçti oradan. Fermina Daza bütün bir öğleden sonra Florentino Ariza'nın kamerasının kapısını çalmaksızın onu görmek için hangi yollara başvuracağını kendi kendine sorarak geçirdi. Saat 8'e doğru onunla birlikte olma isteğini daha fazla yenemedi. Ona rastlamak umuduyla koridora çıktı. Fazla yürümesi gerekmedi. Florentino Ariza koridorda bir sıraya oturmuş, Los Evangelios Parkı'ndaki gibi suskun, hüzünlü, 2 saattir nasıl edip de onu görebileceğini soruyordu kendi kendine. İkisi de yapmacık olduğunu bildikleri bir şaşkınlık devinimi yaptılar. Çoğu, tatilin son cümbüşüyle belli bir kaygıyla kendilerini tüketen şamatacı öğrencilerden oluşan genç insanlarla tıka basa dolu birinci mevki güvertesinde bir aşağı bir yukarı dolaştılar. Öğrenciler gibi barda oturup şişelerden serinletici içkiler içtiler. Fermina Daza birden korkutucu bir durumda buldu kendini. "Ne korkunç," dedi. Florentino Ariza onu böyle üzen düşüncenin ne olduğunu sordu. "O zavallı ihtiyarcıklar," dedi. "Sandalda kürek darbeleriyle öldürülen." Müzik bitince karanlık güvertede pürüzsüzce akıp giden uzun bir konuşmanın ardından yatmaya gittiler. Ay yoktu, gökyüzü kapalıydı. Ufukta gök gürültüsüz şimşekler çakıyor, bir an aydınlatıyordu onları. Florentino Ariza ona sigaralar sardı ama Fermina Daza 4'ten fazla içmedi. Çünkü ara sıra bir an hafifleyen ama gemi başka bir gemiyle geçişirken ya da uykuya varmış bir köyün önünden geçerken düdük çaldığında yahut ırmağın dibine iskandil etmek için yavaşladığında büsbütün artan bir acıyla kıvranıyordu. Florentino Ariza şiir festivali yarışmasında balonla uçuş sırasında akrobatik ve lospitine binerken onu nasıl özlemle seyrettiğini, salt onu görebilmek için bütün yıl karnavalları nasıl özlemle beklediğini anlattı ona. O da birçok kez görmüştü kendisini ama salt onu görebilmek için oraya geldiğini düşünmemişti. Ama bir yıldır mektuplarını okuduğundan beri nasıl olup da şiir festivali yarışmasına hiç katılmadığını sormuştu hemen kendi kendine. Katılsaydı hiç kuşkusuz kazanırdı. Florentino Ariza ona yalan söyledi. Yalnız onun için yazıyordu. Ona şiirler yazıyor, yalnız kendisi okuyordu onları. Bu kez karanlıkta Florentino Ariza'nın elini arayan o oldu. Ama bir akşam önce kendisinin onun elini beklediği gibi bekler bulmadı onu. Birden tuttu elini. Florentino Ariza'nın yüreği buz gibi oldu. "Kadınlar ne tuhaf," dedi. Fermina Daza katıla katıla güldü. Derinden, genç bir güvercin gibi güldü. Sonra sandaldaki yaşlı çifti düşündü yine. Alnına yazılmıştı. Bu imge hep kovalayacaktı onu. Ama o gece katlanabiliyordu ona çünkü yaşamında çok seyrek olduğu gibi dingin ve iyi hissediyordu kendini. Bütün suçlardan arınmış, böyle suskun. Florentino Ariza'nın buz gibi terleyen eli elinde gün ağarıncaya dek kalabildi. Ama kulağının ağrısına dayanamadı. Bu yüzden müzik susup ardından salona hamaklarını kuran güverte yolcularına gidip gelişleri bitince acısının onunla birlikte kalma isteğinden daha güçlü olduğunu anladı Fermina Daza. Bunu ona söylemenin acısını hafifleteceğini biliyordu ama onu kaygılandırmamak için söylemedi. Çünkü onu bütün yaşamını onunla birlikte geçirmişçesine tanıyormuş gibi geliyordu ona. Acısını dindireceğini bilse gerisin geri limana döndürme emrini verecek yetenekte olduğuna inanıyordu. Florentino Ariza o gece işlerin böyle gideceğini önceden sezinlemişti, geri çekildi. Kamarasının kapısı önünde ayrılırken onu öpmeye yeltendi ama Fermina Daza sol yanağını uzattı ona. kesik kesik soluyarak direndi Florentino Ariza. Bunun üzerine Fermina Daza, öğrenciliğinden beri Florentino Ariza'nın bilmediği bir işveyle öteki yanağını sundu ona. İkinci kez direndi Florentino Ariza. O zaman Fermina Daza, düğün gecesinden beri unuttuğu bir gülüşle bastırmaya çalıştığı derin bir ürpertiyle dudaklarını uzattı ona. ''Tanrım'' dedi, ''gemilerde ne deli oluyorum ben.'' Florentino Ariza irkildi. Gerçekten onun daha önce söylediği gibi yaşlılığın ekşi kokusu vardı onda. Ama uykuya dalmış hamakların labirenti arasından kendine yol açarak kamarasına doğru yürürken, kendisinin de tıpkı onun gibi koktuğunu, üstelik kendi kokusunun onunkinden 4 yaş daha yaşlı olduğunu, Fermina Daza'nın da bunu aynı duyguyla hissettiği düşüncesiyle avutuyordu kendini. Yaşlı sevgililerinde algıladığı, onların da kendisinde duydukları insan mayası kokusuydu bu. Sözünü hiç sakınmayan Nazaret'in dul karısı daha kaba bir biçimde söylemişti bunu ona. Şimdiden akrabalar gibi kokuyoruz. Her biri ötekinin kokusuna katlanıyordu çünkü birbirlerine denktiler. Benim kokum varsa senin de kokun var. Oysa Amerika Vişuna sık sık kaygılandırmıştı onu. Bebek kokusu anacıl içgüdülerini uyandırıyordu yeniden. Ama onun kendi kokusuna katlanamayacağı düşüncesi tedirgin ediyordu Florentino Ariza'yı. İğrenç bir yaşlı adam kokusu. Ama bütün bunlar geçmişte kalmıştı. Önemli olan Eskolastika halanın telgrafhanedeki tezgahın üstüne dua kitabını bıraktığı o akşam üstünden beri Florentino Ariza'nın o geceki gibi bir mutluluğu hiç duymamış olmasıydı. Öylesine yoğundu ki bu duygu onu korkutuyordu. Saat 5'te tam uykuya dalacağı sırada gemi katibi Zambrano limanında acele bir telgraf vermek için uyandırdı onu. Leona Cassiani'nin imzasını ve bir gün önceki tarihi taşıyordu telgraf. Tüm dehşeti tek bir satıra sığmıştı. Amerika Vicuna dün öldü. Nedeni bilinmiyor. Sabahın 11'inde Leona Cassiani ile yaptığı bir telgraf alışverişiyle ayrıntıları öğrendi. Telgrafçılık yıllarından bu yana ilk kez kendisi kullanmıştı vericiyi. Bitirme sınavlarında kaldığı için ölümcül bir ruh çöküntüsüne uğrayan Amerika Vicuna, kolejin revinden çaldığı bir şişe lavdanom içmişti. Florentino Ariza içinin derinliklerinde bu haberin eksik olduğunu biliyordu. Ama yok. Amerika Vicuna kararından hiç kimsenin suçlu bulunmasına olanak veren hiçbir açıklayıcı not bırakmamıştı. Leona Cassiani'nin durumu bildirdiği ailesi Puerto Padre'den gelmek üzereydi. Cenaze de o akşam saat 5'te kaldırılacaktı. Florentino Ariza içini çekti. Yaşamayı sürdürebilmek için yapabileceği tek şey bu anının ona işkence etmesine izin vermemekti. Belliğinden sildi onu ama geri kalan yılları boyunca sık sık farkına varmadan eski bir yaranın ansızın sızlaması gibi birden canlandığını duyacaktı bu anının. Sonraki günler sıcak ve bitmez tükenmezdi. Irmak bulandı, gitgide daraldı. Florentino Ariza'yı ilk yolculuğunda hayrete düşüren iç içe geçmiş dev ağaçların yerinde, gemi kazanlarının yuttuğu ormanlardan arta kalan kireçli düzlükleri, en acımasız kuraklıklarda bile sokakları sular altında kalan, Tanrı'nın unuttuğu köylerin yıkıntıları vardı. Geceleyin kumsallardaki deniz ayılarının, deniz kızlarınınkini andıran şarkıları değil, suyun üstünde denize doğru yüzen ölülerin iç bulandırıcı kokusu uyandırıyordu onları. Ne savaşlar vardı artık ne de salgın hastalıklar ama şişmiş cesetler geçiyordu hala. Kaptan bir kez olsun ciddi davrandı. Yolculara onların kazara boğulmuş insanlar olduğunu söylemek için emir aldık. Bir zamanlar gün ortasının boğucu sıcağını andıran papağanların şamatasının ve görünmez maymunların şirret seslerinin yerinde yalnızca çorak toprakların sessizliği kalmıştı. Odun kesecek öyle az yer kalmıştı üstelik bu yerler birbirinden öyle uzaktı ki Neva Fidelidad yolculuğun 4. günü yıkacaksız kaldı. Gemi neredeyse bir hafta demirli kaldı. Bu sırada mürettebat orada burada kalmış son ağaçları bulmak için küllü bataklıklara dalmışlardı. Başka hiç kimse yoktu. Oduncular toprak ağlarının zorbalığından, görünmez koleradan, hükümetlerin halkın dikkatini dağıtmak için kararnameler çıkararak örtbas etmeye çalıştıkları gizli savaşlardan kaçarak keçi yollarını bırakıp gitmişlerdi. Bu arada canları sıkılan yolcular yüzme yarışları, av seferleri düzenliyorlar, canlı iguanalarla gemiye dönüp onların karınlarını boydan boya yararak saydam, yumuşak yumurta salkımlarını çıkarıp iplere dizerek kurusun diye küpeşteye astıktan sonra çuvaldızla yeniden dikiyorlardı. Yakın köylerden gelen yoksul orospular av seferlerinin izini sürüyorlar, kıyıdaki yalıyarlarda çadır kuruyorlar, müzik ve içki getiriyorlar, karaya oturmuş geminin karşısında cümbüş yapıyorlardı. CFC başkanı olmadan çok öncesinden beri Florentino Ariza ırmağın durumu hakkında ürkütücü raporlar alıyor ama şöylece bir göz atıyordu onlara. Kaygılanmayın, odun bittiğinde çoktan petrolle çalışan gemiler çıkmış olacak. Fermina Daza'ya tutkusundan başka gözü hiçbir şey görmez olduğundan bunu düşünmek zahmetine bile katlanmıyordu. Gerçeğin farkına vardığında da yeni bir ırmak getirmekten başka yapacak bir şey kalmamıştı artık. Geceleri suların daha elverişli olduğu dönemlerde bile uyumak için gemileri palamarla bağlamak gerekiyordu. İşte o zaman soluk almak bile dayanılmaz oluyordu. Yolcuların büyük bir bölümü, özellikle de Avrupalılar, kamaraların pis kokusundan kaçıp güvertede dolaşarak durmadan akan terlerini sildikleri havluyla her çeşit hayvanı kovarak geçiriyorlardı geceyi. Şafak söktüğünde ısırıklardan bitkin her yanları şişmiş oluyordu. 19. yüzyılın başlarında bir İngiliz gezgin, kanolar ve katır sırtında yapılan, bazen 50 gün bile sürebilen yolculuğa değinerek şöyle yazmıştı: "Bu yolculuk, bir insanın yapabileceği yolculukların en kötülerinden, en çetinlerinden biri." Bu durum, buharlı gemilerin çıktığı ilk 80 yıla doğru olmaktan çıkmıştı. Ama sonra, timsahlar son kelebekleri yedikleri, ana deniz ayılarının tükendiği, papağanların, maymunların, köylerin tükendiği zaman bütün geri gelmişti. Her şey tükenmişti. 35. ayrımın sonu, sayfa 382.